Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 17. ayrım. 13. Akşam, iş çıkış saati trafiğinin sonlarına yakalandığından Sylvia'nın evine varması uzun sürdü. İçeri girdiğinde Sylvia üzerinde rengi solmuş kot pantolonu ve Kral Lisesi tişörtüyle masada oturmuş, öğrencilerin ödevlerini okuyordu. Kral Lisesi'nde verdiği derslerden birinin adını edebiyatta Los Angeles koymuştu. Öğrencilerin yaşadıkları kenti daha iyi tanımaları için bunu yaptığını anlatmıştı. Çocukların çoğu başka kentlerden, başka ülkelerden gelmişti. Hatta bir sınıfta öğrencilerin 11 ayrı ana dili olduğunu bile söylemişti. Bush ensesini okşadı. Eğilip onu öptü. Ödevlerin Nathaniel West'in Day of the Locust, yani Çekirgenin Günü adlı kitabı üzerine olduğunu gördü. Okumuş muydun diye sordu Sylvia. Uzun zaman önce, lisedeki edebiyat öğretmeni bize zorla okutmuştu. Bence kadın deliydi. Sylvia dirseğiyle bacağına vurdu. Pekala ukala, genellikle ağır kitaplarla hafifleri sırayla veririm. Şimdi de The Big Sleep, yani Büyük Uyku adlı kitabı okuyorlar. Herhalde bu ismin öteki kitaba verilmiş olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Bugün de pek neşeli gibisin. İyi bir şeyler mi oldu? Aslında hayır, her şey kötüye gider gibi. Ama burası çok farklı. Sylvia ayağa kalktı ve birbirlerine sarıldılar. Boş, hoşlandığını bildiği biçimde sırtını okşadı. Dava nasıl gidiyor? Hiçbir şey yok, her şey var. Sonunda kendimi bataklığın içinde bulabilirim. Bu olaydan sonra acaba özel dedektif olarak iş bulabilir miyim? Marlowe gibi yani. Sylvia onu kendinden uzaklaştırdı. Neden söz ediyorsun? Emin değilim. Bu gece üzerinde çalışmam gereken bir şey var. Mutfak masasında çalışabilirim. Sen de çekirgelerinle burada oturursun. Yemek yapma sırası sende. Öyleyse ben de albayı çağırırım. Lanet şey. Hey, bir edebiyat öğretmeni hiç böyle laflar eder mi? Albayın ne kötülüğünü gördün? Yıllar önce öldü. Neyse, boş ver. Sylvia gülümseyerek baktı. Bu oyunu sık sık oynarlardı. Yemek yapma sırası kendine gelince, boş onu lokantaya götürmeyi yeğlerdi. Şimdi de kızarmış tavuk ısmarlama fikrinin cazip gelmediğini anladı. Ama yapacak çok işi, düşünecek çok konusu vardı. Kadının yüz ifadesi boşa yaptığı tüm kötülüklere itiraf etme arzusu veriyordu. Ama bunu yapamayacağını biliyordu. Üstelik Sylvia da biliyordu. Bugün bir adama hakaret ettim. Ne? Niçin? Çünkü kadınları aşağılıyor. Bütün erkekler bunu yapar Harry. Ona ne yaptın? Birlikte olduğu kadının önünde onu yere serdim. Herhalde böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Yarın mahkemeye gelmeni istemiyorum. Belki Chandler beni tanık olarak çağırır ve senin orada olmanı istemiyorum. Kötü bir gün olacak. Sylvia'nın bir süre sesi çıkmadı. Niçin böyle davranıyorsun Harry? Yaptığın bazı şeyleri bana anlatıyor ama geri kalanını sır gibi saklıyorsun. Bazı açılardan birbirimize çok yakınız. Ama mesela yere serdiğin adamı anlatıyorsun ama kendinden asla söz etmiyorsun. Senin hakkında, geçmişin hakkında ne biliyorum? Artık birbirimizi tanımamız gerekir. Bunu yapmak zorundayız. Yoksa birbirimizi aşağılarız. Daha önce de böyle bir şey başıma gelmişti. Boş başını sallayıp gözlerini yere indirdi. Bu konuya giremeyecek kadar beyni doluydu. Tavuğun iyi kızarmış mı olsun diye sordu sonunda. Olur. Sylvia ödevlerine dönerken boş tavukları almak üzere sokağa çıktı. Yemekten sonra Sylvia salondaki masaya dönünce boşta evrak çantasından mavi cinayet klasörlerini çıkarıp mutfak masasına yerleşti. Elinde bir şişe Henry Wainwright vardı ama sigara paketi yoktu. En azından Sylvia yatmadan önce evin içinde sigara içmeyecekti. Birinci dosyayı açıp 11 kurbana ait belgeleri masaya yaydı. Ayağa kalkıp kurbanların bulundukları zaman çekilmiş resimlerin hepsine birden baktı. Masada 11 fotoğraf vardı. Biraz düşündükten sonra yatak odasına gidip bir gün önce giydiği ceketin cebini araştırdı. Betondaki sarışının polaroid resimleri hala duruyordu. Onları da masaya yerleştirdi. 12 numaralı kurban, tecavüz edilmiş, örselenmiş bedenleri, ölü gözleri, garip makyajlarıyla bir korku galerisi duruyordu sanki karşısında. Kadınların bedenleri polis fotoğrafçısının sert ışığında çırılçıplak yatıyordu. Boş birasını bitirirken gözlerini resimlerden ayırmadı. Kurbanların isimlerini ve ölüm tarihlerini okudu. Yüzlerine baktı. Gecelerin kentinde kaybolmuş meleklerdi hepsi. Silvia'nın mutfağa girdiğini çok sonra fark etti. "Aman tanrım!" diye fısıldadı genç kadın resimleri görünce ve bir adım geriledi. Elinde öğrencilerinden birinin ödevi vardı. Öteki eliyle ağzını kapamıştı. "Üzgünüm Silvia, buraya gelmemeni söylemeliydim," dedi boş. "Öldürülen kadınlar mı?" Boş başını salladı. "Şimdi ne yapıyorsun?" "Emin değilim. Bir şeylerin ortaya çıkmasını bekliyorum galiba. Eğer resimlere bir kez daha bakarsam neler olup bittiğini anlayacakmışım gibi geldi." "Ama bunlara nasıl bakabilirsin? Orada durmuş gözlerini dikmiş bakıyordun." "Çünkü bunu yapmak zorundayım." Silvia elindeki kağıda baktı. "Nedir o?" diye sordu boş. "Bir şey değil. Yani öğrencilerden birinin ödevi. Bunu sana okuyacaktım." "Oku öyleyse." Uzanıp masayı aydınlatan lambayı söndürdü. Resimler ve boş karanlıkta kaldı. Silvia mutfak kapısının önünde salondan gelen ışıkla aydınlanıyordu. "Hadi oku. Bir kız öğrenci." Yazar West, Los Angeles'in huzur döneminin sona ereceğini önceden tahmin etmiş. Melekler kentinin bir umutsuzluk kentine dönüşeceğini, tüm umutların çılgın kalabalığın ağırlığı altında ezileceğini görmüş. Kitabı, bu konuda bir uyarı niteliği taşıyor diye yazmış. Silvia başını kaldırdı. "Daha devamı var ama bu kadarını okumak istemiştim. Bu kız, bir üst sınıfın bazı derslerine de giren 10. sınıf öğrencisi ama bu noktada çok güçlü bir duyguyu yakalamış." Silvia'nın hor-görüden uzak yaklaşımına hayran kaldı. Boş, önce bu kızın bu yazıyı bir yerden çaldığını düşünmüştü. Bu yaşta bir çocuk huzur dönemi gibi lafları nereden bilebilirdi? Ama Silvia bunun ötesine geçmişti. Her şeyin güzel yönünü görebiliyordu. Boş ise yalnızca karanlığı görüyordu. Güzel bir yazı. Afrika kökenli Amerikalı. Okula otobüsle gelip gidiyor ve yolun 75 dakika sürdüğünü söylüyor. En zeki öğrencilerimden biri ve yalnız başına otobüsle gidip gelmesi beni kaygılandırıyor. Ama yolda ona verdiğim ödevleri okuduğunu söylüyor. Yine de kaygılanıyorum. Çok duyarlı bir kız. Belki de gereğinden fazla. Ona biraz zaman ver. Yüreğinde nasırlar oluşacaktır. Herkesin başına gelir. Hayır, herkes için aynı değildir Harry. Bu nedenle bu kız adına endişe duyuyorum. Karanlıkta, upuzun bir dakika boyunca erkeğin yüzüne baktı. İşine engel olduğum için özür dilerim. Sen hiçbir zaman bana engel olmazsın Silvia. Ben bunları eve getirdiğim için özür dilerim. İstersen kendi evime gidebilirim. Hayır Harry, burada olmanı istiyorum. Kahve yapmamı ister misin? Hayır, teşekkürler. Silvia salona dönünce boş tekrar lambayı yaktı ve resimleri inceledi. Katilin yaptığı makyajla hepsi öldükten sonra birbirine benzemişti ama ırk, beden yapısı, cilt rengi açısından yine de çeşitlilik gösteriyorlardı. Locke özel ekibe katilin fırsatçı bir canavar olduğunu söylemişti. Kendi erotik programına katabileceği bir kurban bulduğu sürece nasıl biri olduğuna önem vermiyordu. Dikkati çekmeden onları avlayabildiği sürece beyaz ya da siyah oluşlarıyla ilgilenmiyordu. Dolaştığı çevrenin kadınları zaten çoktan kurban edilmişlerdi. Zaten çoktan bedenlerini yabancıların sevgiden yoksun gözlerine ve ellerine teslim etmişlerdi. Onlar da bir bakıma avcıyı bekler gibiydiler. Yanıtlanması gereken tek soru kalmıştı. Bu bekçi hala ortalıkta dolaşıyor muydu? İskemleye oturup dosyanın içinden Batı Los Angeles haritasını çıkardı. Resimlerin üzerine yayarken harita katlama yerlerinden hafifçe yırtıldı. Cesetlerin bulunduğu yerleri işaret eden siyah noktalar hala yerindeydi. Her siyah noktanın yanında kurbanın adı ve bulunduğu tarih yazılıydı. Church'in ölümüne dek özel ekip cinayetlerin coğrafi önemini kavrayamamıştı. Cesetler Silver Lake'ten Malibu'ya kadar uzanan bir bölgeye serpiştirilmişti. Bebekçi kentin batı yakasını cesetlerle doldurmuştu. Yine de çoğunluğu Silver Lake ile Hollywood'da ortaya çıkarken bir tanesi Malibu ve bir tanesi de Batı Hollywood'da bulunmuştu. Betondaki sarışın ise hepsinden çok uzakta, Hollywood'un güney kesimindeydi. Üstelik yalnızca onu gömmüştü. Locke cesetleri en kolayca kurtulabileceği yerlere bıraktığını söylemişti. Church'ün ölümünden sonra bu iddia doğru gibi gelmişti. Dört ceset, Silver Lake semtindeki evinin ancak bir mil uzağında ortaya çıkmıştı. Diğer dördü de pek uzak sayılmayan Doğu Hollywood'da bulunmuştu. Tarihler araştırma açısından önemli bir ipucu vermemişti. Belirli bir model izlenmemişti. Başlangıçta kurbanların ortaya çıkış tarihleri arasındaki süre kısalır gibiydi ama sonra büyük değişiklikler olduğu görülmüştü. Bebekçi önce 5, sonra 3, sonra da 2 hafta arayla kurbanlarını yok etmişti. Bunun anlamı çözülemeyince özel ekip bu konuyu bir kenara bırakmıştı. Bush, kurbanların geçmişleri konusundaki raporları okumaya başladı. Üzücü yaşamları ancak ikişer, üçer sayfa tutuyordu. Geceleri Hollywood Bulvarı'nda müşteri bekleyen bir kadın, gündüzleri güzellik uzmanı olmak için okula gidiyordu. Bir başkası Chihuahua, Meksika'da yaşayan ailesine para gönderiyor ve onlar da kızlarının ünlü Disneyland'de tur rehberi olarak çalışıp çok para kazandığını sanıyorlardı. Bazı kurbanlar arasında benzerlikler vardı ama bir sonuca ulaşılmasına yardımcı olmamıştı. Hollywood Bulvarı'nda çalışan fahişelerden üçü, zührevi hastalıklara karşı aşı olmak için aynı doktora gidiyordu. Özel ekip, 3 hafta boyunca doktoru izledi ama bir gece bebekçi, Sunset Bulvarı'nda bir fahişeyi avladı ve ertesi sabah cesedi, Silver Lake semtinde bulundu. Diğer iki kadın da Beverly Hills'teki aynı estetik cerrahına göğüslerini büyüttürmüşlerdi. Bebekçinin kurbanlarının yüzüne makyaj yapması gibi bir estetik cerrahının da bir bakıma insanların imajlarını değiştirdiğini düşünen özel ekip bu ipucunu bir süre kovalamıştı. Ne var ki izlendiği süre içinde doktor hiçbir kuşkulu harekette bulunmamış ve yüz hatlarını kendi keyfine göre değiştirdiği karısıyla birlikte mutlu bir yaşam tablosu sergilemişti. Norman Church'in öldürülmesine yol açan telefon ihbarı geldiği sırada hala doktoru izliyorlardı. Bush'un bildiği kadarıyla iki doktor da izlendiklerinin farkında olmamıştı ve Bremer'ın kitabında da gerçek isimleri kullanılmamıştı. Yedinci kurbanın yaşam öyküsünü okurken daha önce fark etmediği bir ayrıntı dikkatini çekti. Özel ekip, Locke, medya herkes bunu atlamıştı. Fahişe fahişedir diyerek kurbanların hepsini aynı sınıfa sokmuşlardı. Ama aralarında farklar vardı. Bazıları sokaklarda müşteri ararken bir kısmı daha üst düzeyde, eskort servislerinde çalışıyordu. Bu iki grubun içinde de bir kısmı dansçıydı ve biri partilere getirdiği tebrik telgraflarını striptiz yaparak sunuyordu. Son kurban Becky Kaminski dışında iki kadın daha porno filmlerde çalışıyor ve yan iş olarak fahişelik yapıyordu. Bush, 7. kurban Nicole Knapp'le 11. kurban Shirley Kemp'in resimlerini masadan kaldırdı. Bu iki kadın, Holly Lear ve Heather Kamheiter adlarıyla porno filmlerde oynuyorlardı. Klasörün içinden kurtulmayı başarmış olan tek kadının dosyasını da çıkardı. O da ek iş yapan bir porno artistiydi. Gerçek adı Georgia Stern'di ama filmlerde Velvet Box adını kullanıyordu. Yerel seks dergilerine verdiği ilanlarla müşteri buluyordu ve bir gün Hollywood Star Motel'da bir erkekle buluşmaya gitmişti. Odaya girince müşteri ona soyunmasını söylemiş ve belki utangaç davranmanın adamı heyecanlandıracağını düşünerek arkasını dönüp giysilerini çıkarmıştı. Aynı anda çantasının deri sapının başından geçirilip boynuna sarıldığını hissedince olanca gücüyle çırpınmıştı. Herhalde öteki kurbanlar da kurtulmaya çalışmışlardı ama daha şanslı olan Georgia, saldırganın midesine bir dirsek atıp dönmeyi ve kasığına bir tekme indirip kaçmayı başarmıştı. Tüm utangaçlığını unutup çırılçıplak odadan fırlamıştı. Polisler odaya girdiğinde ise saldırgan çoktan gitmişti. 3 gün sonra olayın raporu özel ekibe ulaşmıştı. Ama Hollywood Star Motel saatlik müşteri kabul ettiğinden, saldırının yaşandığı oda defalarca kullanılmıştı. Kanıt aramanın anlamı yoktu. Bush raporu okurken, Georgia Stern'in yardımıyla çizilen resmin Norman Church'ten niçin bu kadar farklı olduğunu anladı. Bu saldırgan başka biriydi. Bir saat sonra dosyanın arkasından soruşturmayla ilgili kişilerin telefonlarını yazdığı sayfayı açtı ve Dr. John Locke'un ev numarasını çevirdi. Doktorun 4 yıl içinde telefon numarasını değiştirmediğini umuyordu. 5 kez çaldıktan sonra Locke yanıtladı. "Özür dilerim Doktor Locke, çok geç olduğunu biliyorum. Ben Harry Bush." "Harry, nasılsın?" Bugün konuşamadığımız için üzgünüm. Biliyorum senin için koşullar hiç de iyi sayılmazdı ama ben... Evet doktor, bakın, önemli bir şey var. Bebekçiyle bağlantılı. Size gösterip fikrinizi almak istiyorum. Evinize şimdi gelmem mümkün mü? Uzun bir sessizlikten sonra Locke yanıtladı. Gazetede okuduğum şu yeni bulunan cesetle mi ilgili? Evet, başka noktalar da var. Saat neredeyse 10 olacak. Yarın sabaha kadar erteleyemez miyiz? Yarın sabah mahkemede olacağım doktor, bütün gün. Bu konu çok önemli. Bana zaman ayırırsanız çok sevinirim. Herhalde saat 11'den önce evinize varmış olurum ve en geç 12 gibi konuşmamız biter. Locke yanıtlamayınca, Harry sakin sesli adamın kendisinden korktuğunu mu, yoksa katil bir aynasızı evinde görmek istemediğini mi merak etti. Ayrıca bulguların çok ilginç olduğunu göreceksiniz dedi Harry. Pekala dedi sonunda Locke. Ev adresini alınca Bush bütün belgeleri dosyalarına yerleştirdi. Mutfağa gelen Sylvia resimlerin ortadan kalkmış olduğunu görünce içeri girmeye cesaret etti. Konuşmanı duydum. Şimdi mi gidiyorsun? Evet, şimdi gidiyorum. Laurel Canyon'da oturuyor. Neler oluyor? Acele hareket etmekten vazgeçip klasörleri kolunun altında sıkıştırdı. Biz bir noktayı atlamışız. Özel ekip yani. İşi berbat etmişiz. Sanırım başından beri iki kişi vardı ama bunu şimdiye kadar göremedim. İki katil mi? Galiba, Locke'a bunu sormak istiyorum. Tekrar gelecek misin? Bilmiyorum, geç olacak. Eve gitmeyi düşünüyordum. Mesajları kontrol ederim. Yarın yeni bir şeyler giyerim. Hafta sonu fikri pek parlak görünmüyor değil mi? Ne? Aa evet, Lone Pine, ya. Neyse ben, boş ver. Hafta sonu emlakçı benim evi alıcılara gösterirken belki sana gelirim. Elbette. Birlikte kapıya doğru yürüdüler ve Sylvia kapıyı açtı. Dikkatli olmasını ve yarın kendisini aramasını söyledi. Boş arayacağına söz verdi. Eşikte bir an duraklayıp, biliyor musun, haklıydın dedi. Hangi konuda? Erkekler hakkındaki sözlerinde. 17. ayrımın sonu. Sayfa 179. Devamı 18. ayrımda.